Ayrım 27.
Tamam. Peki Zeus'un başı için. Bu benzetme gerçekten 3 derece uzak bir şey değil mi? Söyle, öyle mi değil mi? Öyle. Öte yandan bu benzetme hangi tarafına dokunur insanın? Ne demek istiyorsun? Anlatayım. Bir nesne uzaktan ve yakından hep bir büyüklükte gözükmez değil mi? Gözükmez. Aynı nesneler suya koydunuz mu kırık, çıkardınız mı düz gözükür. Renklerin aldanmasıyla bir şeyi içerlek veya dışarlak da görür insan. Bütün bunlar elbette bir karışıklık yapar içimizde. İşte gölgeli resimler, hokkabazlıklar, göz boyamalar, daha nice nice oyunlar yaratılışımızdaki bu aksaklıktan faydalanırlar. Doğru. Bu aldanmaya karşı ölçme, sayma, tartma gibi güzel çareler bulmuşuz. Büyüklüğü, küçüklüğü, çocukluğu, ağırlığı değişik gören yanımıza değil, sayan, ölçen, tartan yanımıza değer vermişiz demek. Elbette. Bu hesapları yapan da içimizdeki akıldır. Akıldır, evet. Ama her şeyi ancak ölçüp biçtikten sonra hangisinin büyük, hangisinin küçük, hangilerinin birbirine eşit olduğunu söyleyen bu akıl gücümüzde bazen aynı şeyleri birbirinin tersi gibi görebilir. Evet. Peki aynı gücün aynı zamanda aynı şeyler için iki ters yargı veremeyeceğini söylememiş miydik? Söylemiştik, haklıydık da söylemekte. Öyleyse aklımızın ölçüye dayanmayan bir yanı var ki bu, ölçüye başvuran yanıyla bir olamaz. Olamaz gerçekten. Ama ölçüye, hesaba dayanan yanımız içimizdeki en iyi yandır değil mi? Kimse hayır diyemez buna. Onunla çalışan da aşağı yanlarımızdan biridir öyleyse. İster istemez. İşte buna getirmek istiyordum sizleri. Resim ve her benzetmeci sanat doğrudan uzak kalır. Bilgeliğe karşı koyan yanımızla düşer kalkar, sağlam ve gerçek hiçbir şeyin ardına düşmez. Doğru. Benzetme değersizin değersizle çiftleşmesi olduğuna göre değersiz bir şey doğurabilir ancak. Öyle görünüyor. Yalnız göze söyleyen benzetme mi böyledir yoksa kulağa söyleyen ve şiir dediğimiz benzetme de böyle midir? O da öyle olacak tabii. Ama şiirin resme benzerliğiyle yetinmeyelim. Şiir benzetmesinin hangi yanımızda elverişli olduğunu arayalım ve bu yanımızın değerli olup olmadığını görelim. Bunu yapmasak olmaz. Şöyle koyalım sorunu. Benzetmeci dediğimiz şiir insanları kendi istekleriyle veya zorla yaptıkları işlerde gösterir. Buna göre insanlar kendilerini mutlu ve mutsuz sayar, üzülür veya sevinirler. Bu değil midir yaptığı yoksa başka bir şey daha yapar mı? Hayır. Bütün bu durumlarda insan kendi kendinden emin midir yoksa gözünün kendini aldatıp da aynı şeyleri aynı zamanda başka başka sandığı gibi kendi kendisiyle gelişme ve çatışma halinde değil midir bu durumlarda da? Ama hatırladım şimdi, bu konuda yeniden anlaşmamıza lüzum yok. Bütün bunlar üzerinde yeterince durmuş, içimizin böyle birbirini tutmayan bir sürü şeyle dolu olduğu sonucuna varmıştık. Haklı olarak. Evet, haklıydık bunda ama o zaman unuttuğumuz bir şeyi açıklamamız gerekiyor şimdi. Nedir o? Demiştik ki ölçülü bir insan başına bir bela gelince, oğlunu veya çok sevdiği şeyi kaybedince bu acıya başkalarından daha kolay katlanır. Elbette. Şimdi düşünelim. Bu adam acı duymaz mı yoksa duymazlık edemez de dizginler mi kendini? Dizginler kendini. Peki şunu da söyle. Başkalarının gözü önünde mi yoksa kendi başına kaldığı zaman mı daha çok dişini sıkar, acısıyla cenkleşir? Daha çok başkalarının gözü önünde. Yalnız kaldı mı, çekinmeden sızlanır, başkalarının önünde yapmaktan utanacağı birçok şeyleri yapar. Doğru. Peki, kendini tutmasını emreden nedir ona? Akıl ve yasa değil mi? Ağlayıp sızlanmaya sürükleyense duyduğu acı. Evet. Peki insan aynı şeye karşı iki ters davranış gösterirse içinde iki ayrı taraf var demek değil midir bu? Şüphesiz. Biri yasanın her dediğini yapmaya hazırdır. Nasıl her dediğini? Yasa der ki dünyada en güzel şey bela karşısında elden geldiği kadar istifini bozmamak, boşuna bağırıp çağırmamaktır. Çünkü başımıza gelenlerin nesi iyi nesi kötü bilemeyiz. Tepinmekle bir şey kazanmayız sonrası için. İnsanda hiçbir şey o kadar büyütülmeye değmez. Üstelik acıya kapılmak, bu kötü anlarda hemen imdadımıza gelecek bir şeye engel olur. Neyi demek istiyorsun? Başımıza gelen üstüne düşünmeyi. Zar oyununda olduğu gibi burada da talihin cilveleri karşısında en karlı davranışın ne olduğunu akıl yoluyla bulacağız. Belaya uğrayınca çocuklar gibi elimizi yanımıza götürüp bağırıp çağırmakla vakit kaybetmeyeceğiz. Tersine en kestirme yoldan derdimize çare aramaya, düşeni hemen kaldırmaya, ilacı yerine koyup sızlanmayı kesmeye alıştıracağız kendimizi. Bela karşısında en iyi davranış budur elbet. Demek ki en iyi yanımız akla uyan yanımızdır diyoruz. Ona ne şüphe? Ya bizi belaya takılıp kalmaya, durup dinlenmeden sızlanmaya sürükleyen yanımız? Ona da akılsız, gevşek, korkak yanımız diyebilir miyiz? Diyebiliriz. İşte türlü türlü benzetmelere elverişli olan bizim bu taşkın yanımızdır. Hep bir örnek kalan akıllı, durgun yanımız pek benzetmeye gelmez. Benzetilse de eğlenmek için tiyatroya dolmuş her cinsten insan kalabalığı zor anlar bunu. Çünkü halk kendisine benzeri sunulan aklın ne olduğunu pek bilmez. Öyle ya. Hem benzetmeci şairin akıldan yana gitmeyeceği besbelli bir şey. Sanatına el vermez bu. Halka da beğendiremez kendini bu yoldan. Onun işi benzetmesi daha kolay olan coşkun, taşkın, değişken yanımızı ortaya koymaktır. Doğru. Öyleyse ona çatmakta, onu ressamla bir çuvala koymakta haklıyız. Gerçeğe yakınlık bakımından onun yaptığı da pek değerli bir şey değil. O da içimizin iyi yanını bırakıp daha az değerli yanını ele alıyor. İşte ilk haklı sebep bu. Onu bizim devlete sokmamak için. En iyi kanunlara uyacak bizim devletimiz, oysa içimizdeki kötü yanı uyandırıyor, besliyor, güçlendiriyor. Böylelikle de aklı yıpratıyor. En akıllıları yok edip kötüleri başa getiren bir devlet ne hale gelirse o hale sokuyor insanı. Benzetmeci şair her insanın içinde kötü bir düzenin kurulmasına yol açıyor. Akla aykırı yanımızı gıdıklıyor, o yanımızsa üstünlüğümüzle aşağılığımızı ayırt edemez birbirinden. Aynı şeyleri bir büyük görür, bir küçük. Bir sürü görüntüler, kuruntular yaratır, her zaman alabildiğine uzak kalır doğrudan. Orası öyle. Şiirin en büyük kötülüğünü daha söylemiş değiliz. En korkulacak yanı, dürüst insanlara ettiği ve pek azının kurtulduğu kötülüktür. Onlara da gerçekten kötülüğü dokunuyorsa diyecek yok. Dinle de kendin söyle. Homeros yahut herhangi bir tragedya şairi, bir kahramanın acı duymasını, ahlar vahlarla konuşmasını, göğsünü yumruklayarak derdini haykırmasını tıpatıp benzetiyor, içimizden en iyileri de bunu dinliyor diyelim. Bilirsin nasıl hoşlanırız bundan, kanımız kaynar dinlerken, bize en coşkun heyecanları yaşatan şaire hayran oluruz gerçekten. Öyledir, bilmez olur muyum? Ama kendi başımıza bir felaket gelince bunun tam tersini yaparız, onu da bilirsin. Bağrımıza taş basar, susarız. Erkek adama böyle yaraşır deriz. Şiirde beğendiğimiz ağlaşmaları kadınlara bırakırız. Bunu da bilirim. Peki, benzemek istediğimiz, hatta benzemekten utanacağımız bir adamı alkışlamaya, iğrendiğimiz bir şeyden hoşlanmaya, coşmaya hakkımız olabilir mi? Olamaz Zeus için. Akla sığmaz bu. Sığmaz ya. Hele şunu da düşünürsen. Niye? Felakete uğrayınca zorla tutmaya çalıştığımız neydi içimizde? Gözyaşı dökmek, dilediği gibi inlemek, acıdan bağırmak isteyen yanımız değil mi? İşte yaratılışımızdan bu isteklere çevrili yanımızı doyurmak ister şairler. Tiyatrolarda budur coşturdukları yanımız. En iyi yanımıza gelince akıl ve gelenek bizi tutmazsa gözyaşları karşısında yumuşar, başkalarının felaketine ağlamayı ayıp saymayarak kendimizi acıma duygularına bırakır, alkışlamayı küçüklük saymaz, tersine iyi bir insanın buna ağlaması gerektiğine, bu şiirden aldığı zevkin faydalı bir zevk olduğuna, bütün şiiri atmakla bu zevkten yoksun kalacağına inanır. Bence çok azdır onun gibi düşünen adamlar. Onlara göre başkalarının duyguları bizim de duygularımız olabilir. Çünkü duyarlılığımızı başkalarının dertlerine göre ayarlamışızdır. Kendimiz için dizginlediğimiz acılar başkaları için dizginleyemeyiz. Çok doğru söylüyorsun. Komedi için de aynı şeyi söyleyemez miyiz? Bir tiyatroda yahut eş dost arasında bir soytarılık gördün diyelim. Bunu kendin yapmaktan utanabilirsin ama tiksinecek yerde beğendin diyelim bunu. Tragedyada gelen neyse burada da o gelmez mi başına? Sana soytarı demesinler diye aklınla tuttuğun gülünç yanını meydana koymuş, onu desteklemiş ve farkına varmadan bir soytarı haline gelmiş oluyorsun. Diyecek yok buna. Tutku gibi, öfke gibi içimize hoş veya acı gelen ve ister istemez gündelik hayatımıza giren duygular şiir benzetmesinin etkisi altında kalmaz mı? Benzetme bu duyguları kurutacak yerde sulayıp besler, dizginlenmesi gereken tutkulara içimizin dizginlerini verir. Böylece de iyi ve mutlu olmamıza değil, kötü ve mutsuz olmamıza yol açar. Ben de öyle derim. Öyleyse Glaukon, Homeros hayranlarına rastlayınca ne yapacaksın? Sana derlerse ki, Homeros Yunanlılığın kurucusudur. İnsanları yönetmek, yetiştirmek için ondan örnek almalı, davranışlarımızı onun öğütlerine uydurmalıyız. Bu adamları saygıyla selamlar, sevgiyle kucaklarsın, sizden değerli insan yoktur dersin. Bence de Homeros şairlerin en büyüğü, tragedya şairlerinin de başıdır dersin. Ama bizim devletimize tanrıları ve iyi insanları öven şiirlerden başkasını sokmayacağımızı unutmazsın. Ne kadar hoş da olsa öteki şiirlerin perisi senin devletine girdi mi, acı tatlı duygular kanunların yerini alır, toplum her şeyde en iyiyi arayacak yerde acıya tatlıya bakar. Doğru söylüyorsun. İşte bunu söylemek istiyordum şiir konusuna dönerken. Bu başıboş sanatı devletimizden atmakta haklıydık. Aklın gereğine uymak ödevimizdi. Bunu duygusuzluğumuza, kabalığımıza vermemesi için şiir perisine şunu da söyleyelim ki, şiirle felsefenin bozuşması yeni bir şey değildir. Bakın işte bir şair filozof için neler söylüyor. Efendisine havlayan bu kancık köpek, budalaca gevezelik etmede herkesten üstün kişi, Zeus'a kafa tutan bu bilgin kafalılar sürüsü, züğürtlüklerinden düşünceleri bölük pörçük eden bu düşünce adamları. Daha nice şairler bu eski düşmanlığı ortaya korlar açıkça. Bütün bunları bir yana bırakıp gene de diyelim ki biz, işin zevkinde olan benzetmeci şiir tutar da bize düzenli bir devlet içinde yeni olduğunu ispat ederse, kapılarımızı seve seve açarız ona. Çünkü biz de biliriz bunun insanı nasıl sardığını ama doğru saydığımızdan şaşmak da imansızlık olur bizim için. Şiirin ne hoş şey olduğunu sen de bilirsin değil mi dostum? Hele Homeros'u dinlediğin zaman. Bilmez olur muyum? Hangi çeşit şiir olursa olsun kendini haklı gösterebilirse devletimize girmeye hak kazanır. Kimse bir şey diyemez o zaman. Şair olmadan şiiri tutan ve sevenleri de bırakalım, düz sözle konuşup anlatsınlar bize ki şiir hoş olmakla kalmaz, devletin işine, insanların hayatına yarar, can kulağıyla dinleriz onları. Şiirin hem hoş hem yararlı olduğunu gösterebilirlerse bir kazanç olur bizim için. Kazanç olacağına şüphe yok. Ama ispat edemezlerse dostum, tutkularının kötüye varacağını gören sevgililer gibi yaparız. Ayrılmak ne kadar acı da gelse yüreğimize ayrılırız. Biz de bu güzel Yunan ülkesinde şiir sevgisiyle yetiştik. Yüreğimizde yeri vardır. Onun iyilikten, doğruluktan yana olduğunu görmek canımıza can katar. Ama kendini haklı gösteremezse dinlemekle kalırız. Vardığımız düşünceleri hiç aklımızdan çıkarmayıp şiirin büyülü güzelliklerine karşı koyarız. Bizim çocukluğumuzu büyülemiş ve insanların çoğunu hala büyülemekte olan bu tutkuya bırakmayız kendimizi. Ne yaparsak yapalım, şurası bizim için belli ki artık bu çeşit şiire doğrudan yana bir sanat olarak gönül veremeyiz. Aranmaya değer saymayız onu. Dinlesek de söylediklerine kanmadan dinleriz şiiri. İçimizin dümeni kaptırmayız ona. Koyduğumuz kuraldan şaşmayız. Seninle beraberim. Neden dersen Glaukon, iyi veya kötü olmak var bu işin ucunda. Büyük bir savaş bu bizimki, sanıldığından çok daha büyük bir savaş. Ne şan, şeref, ne para, ne de şiir doğruluğu ve öteki değerlere bıraktırmamalı bize. Konuşmamız beni inandırdı buna, herkesi de inandırdı sanırım. Ama doğruluğun insana kazandıracağı en büyük şeyleri söylemedik henüz. Saydığımız kazançlardan daha büyüğü yaman bir şey olmalı. Bu kadar kısa bir ömürde hangi kazançlar büyük olabilir? Çocukluğumuzla ihtiyarlığımız arasındaki zaman sonsuzluk yanında nedir ki? Hiçbir şey. Peki öyleyse ölümsüz bir varlık bu kadar kısa bir zaman için bunca zahmete sokar mı kendini? Sonsuzluğu düşünerek yapmaz mı her yaptığını? Orası öyle ama nereye varmak istiyorsun? İnsan ruhunun sonsuz olduğunu, hiç yok olmadığını daha anlamadın mı? Doğrusu hayır dedi Glaukon şaşıracak. Ama sen anlatabilir misin bana? Anlatabilirim sanıyorum ama eminim sen kendin de anlayabilirsin. Zor bir şey değil bu. Benim için zor, bir kolaylık gösterirsen sevinirim. Dinle bak. Aman söyle. İyi ile kötünün varlığına inanıyorsun değil mi? Evet. Bunlar üstüne benim gibi mi düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Dağıtan, yıkan kötü, tutan, sağlamlaştıran da iyidir. Bence de öyle. İyi ile kötüyü her şeyde görmez misin? Gözde çapak, bedende hastalık, buğdayda karamuk, demirde, bakırda pas, ağaçta çürük gibi. Hemen bütün varlıklarda kötü, marazlı bir taraf bulunmaz mı? Bu kötülükler bir varlığa musallat olunca onu bozmaz, dağıtmaz, yok etmez mi? Ona ne şüphe? Demek ki her varlığı yok eden içindeki kötülük tabiatın ona kattığı illettir. Bu kötülük olmasa hiçbir şey yıkamaz onu. Çünkü iyinin bir şeyi yıkmasından korkulmaz. Ne iyi ne kötü de yıkmaz hiçbir şeyi. Öyle ya, nasıl yıkar? Peki bir varlık bulalım ki içinde onu bozan bir kötülük olsun ama bu dağıtmasın, yok edemesin onu. Böyle bir varlığın ölmeyeceğine inanırız o zaman, değil mi? Öyle görünüyor. Peki insanın ruhunda onu kötüleştiren hiçbir şey yok mu? Nasıl yok? Bir sürü kötülük saydık ya, eğrilik, ölçüsüzlük, gevşeklik, bilgisizlik. Bu kötülüklerden biri ruhu dağıtır, yok eder mi? Eğri ve kafasız bir adam suçüstü öldürüldü mü? İçindeki kötülük yüzünden ölmüş olur deme bana aldanıp da. Bedendeki kötülük, yani hastalık, onu nasıl yıpratır, yıkar, beden olmaktan çıkarır? Onun gibi demin saydığımız varlıklar içlerinde sakladıkları bir kötülük yüzünden kendi içlerinden bozulup yok olmazlar mı? Evet, ruh için de bu yoldan düşün. Şunu sor kendi kendine. Ruhun içinde yerleşmiş, ona karışmış olan eğrilik ve daha başka kötülükler onu boza boza sonunda öldürür, bedenden ayırır mı? Böyle bir şey düşünülemez. Öte yandan kendi içindeki kötülüğün yok edemediği bir varlığı dışarıdan gelme bir kötülüğün yok edebileceği de düşünülemez. Öyle ya. İyi düşünürsen Glaukon, bedeni ölüme götüren yiyeceklerin kötülüğü, bozukluğu, kokmuşluğu gibi şeyler değildir. Yiyeceklerin kötülüğü bedenin kendi kötülüğüne yol açmış olursa deriz ki beden yiyecek dolayısıyla kendi kötülüğü, yani hastalığı yüzünden öldü. Kendine göre ayrı yaratılışı olan bedenin bir başka yaratılışlı yiyeceklerdeki kötülükten öldüğünü söyleyemeyiz. Bu kötülük onda kendi kötülüğünü doğurdu diyebiliriz ancak. Bundan doğru söz olamaz. Gene bunun gibi bedenin hastalığı ruhun kendi hastalığına yol açmamışsa, ruhun yabancı bir kötülük yüzünden kendi kötülüğü işe karışmadan yok olabileceğine inanmayalım. Böyle düşünmende bir yanlışlık yok. Öyleyse bu düşüncemiz çürütülmedikçe, yanlışlığı ortaya konulmadıkça bizim diyeceğimiz şudur. Ne sıtma, ne hiçbir hastalık, ne vurulma, ne de bedenin doğranıp parça parça edilmesi ruhun yok olmasını gerektirmez. Bedenin uğradığı bu hallerin ruhu doğruluktan, iyilikten uzaklaştırdığı ortaya konursa o başka. Ama bir varlığa yabancı bir kötülük girer de onun kendi kötülüğü işe karışmazsa ne ruh ne de hiçbir varlık bundan ölür diyemeyiz. Ölenlerin ruhları ölmek yüzünden daha kötü olur, eğrileşir diyemez kimse. Ama yine de biri çıkar. Ruhun ölmezliği düşüncesine yanaşmamak için ölen bir insan daha kötü, daha eğri olur demeye kalkarsa biz de bundan şunu çıkarır, deriz ki karşımıza çıkana, senin dediğin doğruysa eğrilik de bir hastalık gibi öldürür eğri insanı. Bu kötülük kendiliğinden öldürür onu içinde taşıyanları. Öyleyse insan ne kadar kötü olursa o kadar az, o kadar iyi olursa o kadar çok yaşar. Kötü insanı asıl öldüren başkalarının ona kötülüğü yüzünden verdikleri ölüm cezası değildir. Değildir elbet. O zaman kötülük hiç de korkunç bir şey olmaz. İçinde kötülük olan ölür, dertten de kurtulur. Bana kalırsa kötülük daha çok başkalarını öldürür elinden geldikçe. Kimin içindeyse onu dipdiri hem de hep uyanık tutar kötülük. Nerede kaldı ki öldürsün? İyi söyledin. Ruhu kendi bozukluğu, kendi kötülüğü öldüremedikten, yok edemedikten sonra başka bir varlığı öldürmeye yarayan, kendine bağlı olmayan herhangi bir şey zor yok edebilir onu. Zor eder doğrusu. Ama bir şeyi ne kendine özgü ne de kendine yabancı hiçbir kötülük öldüremezse hep var kalacak demektir. Hep var kalmakta ölmezlik değil midir? İster istemez. Demek ki ruh ölmezmiş ama öyleyse var kalan hep aynı ruhlardır diyeceksin. Yok olmadıklarına göre sayıları eksilmez ruhların, çoğalmaz da. Çünkü ölmez varlıklar çoğalacak olsa ölen varlıkları sayıca aşar, aşar ve sonunda her şey ölümsüz olurdu. Doğru. Olur diyemeyiz buna, akla sığmaz. Ruhun asıl yapısında değişik, başka başka birbirinden ayrı parçalar olacağına da inanamayız. Ne demek istiyorsun? Çok parçalı bir varlığın sonsuz olması zordur. El verir ki bu parçalar ruhta gördüğümüz gibi pürüzsüz bir bütün kurmuş olsun. Akla uygun geleni bu. Demek ki ruh ölümsüzdür. Verdiğim, daha da verebileceğim kanıtlar buna götürüyor bizi. Ama ruhun gerçek özünü bilmeye gelince, o zaman şimdi yaptığımız gibi düşkün halinde onu bedenle ve bir sürü dertlerle katışmış halinde görmeyeceğiz. Katıksız, yalın, kendi başına seyredeceğiz onu düşüncenin gözleriyle. O zaman çok daha güzel görünecek bize. Doğruyla eğriyi ve konuştuğumuz her şeyi daha iyi seçeceğiz o zaman. Şimdi söylediklerimiz onun bugünkü haline göre doğrudur. Ruhu, deniz tanrısı Glaukos gibi bambaşka biçimlere bürünmüş olarak gördük. Onu bu kılıkta gören aslında ne olduğunu zor anlar. Asıl bedeninden arta kalan tarafları sular yıpratmış, kırmış ya da bozmuştur büsbütün. Üstelik yeni bir şeyler eklenmiştir üstüne.